İzmir Atatürk İlhak Kütüphanesi, Görmeyenler bölümünde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığında, CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Kitabın adı Sait Faik Bütün Eserleri. Yazarın adı soyadı Sait Faik. Basım yılı, yeri ve yayın evi. 6. basım Mart 1985. Okuyan Sevinç Şenel. Ses kayıt Hatice Barın. Havuz başı. Beyazıt havuzunun kenarındaki kanepelerden birine oturmuş, sizi bekliyorum. Yaşını almış bir adamın 20 yaşındaki çocuk kederlerini, sevinçlerini yaşaması ne demektir diye düşünüyorum. Belki bir geç olma hadisesi, belki de bir çeşit hazları, kederleri, çocuklukları uzatma temayülü. Ama bu uzayan yaz, kışın gelmeyeceğine alamet değil. Kış müthiş olacak. Kar yolları kapayacak. Bembeyaz ovada ölülüp uzayıp gidecek. Sizi bekliyorum. Sizi göreceğim. İçimde bir şey koşacak. Siz görmeden geçeceksiniz. Ben kederle sevinci duyup dalacağım istediğim aleme. Dünyayı yeniden kederlerle kuracağım. Sonra çarşılardan çarşılara, insan sesleri arasında her şeyi sizinle kurulmuş bir şehirde dolaşacağım. Herkes geçti, siz geçmediniz. Yüzünüzü göremedim. Bayramım, çocukluk bayramım salıncaksız geçmiş gibi gözüme yaş doldu. Soğuktan mı titriyordum, yoksa heyecandan, üzüntüden mi bilmem. Havuzun suyu bulanık. Kapının saatleri 12'yi geçmiş. Kanepelerde kimseler yok. Tramvay ne fena gıcırdadı. Tramvaydaki adam bir tanıdık mıydı acaba? Ne diye öyle dönüp dönüp baktı? Yoksa kimseciklerin oturmadığı kanepelerde bu saatte yalnız pek başıboşlar mı oturur? Kimseler aşık değil mi bu şehirde? Kimseler bir meydanın kanepesinde kimseyi bekleyemeyecek mi? Yüzünü bir dakika görmek için kimsenin. Önce yanımdaki kanepeye oturdular. Biri kadın, öteki erkekti. Erkek bana gülümsedi. Halim yok gülmeye. Yoksa tatlı tatlı gülümsemesine karşılık verilmeyecek adam değildi. Bu selam yerine geçen gülümsemeye neden cevap vermedim? Sizi bekliyordum. Hala sizi bekliyordum. Belki de bugün bu saatte buradan çıkmayacaktınız. Yoksa hasta mıydınız? Bir ara bir başkasında saçlarınızı, yürüyüşünüzü seyreder gibi olmuş. Siz olmadığınızı görünce yeniden merak etmiş, üzülmüş. Sonra belki de benim burada oturduğumu tahmin etmiştir de öteki kapıdan çıkmıştır şüphesine düşmüştüm. Bu şüpheden çabucak caydım. O kadar ehemmiyet verilmeye değer miydim? Ya hasta iseniz? Sanki hastaydınız. Koşup yatağınızın başucuna gelmiştim. Gözlerinizi açtınız. Alnınız terliydi. İki açık sarı tel terli alnınızın üstüne yapışmıştı. Ateşim düşmüyor demiştiniz. Şehre koşmuştum. Kara borsalardan ilaçlar getirmiştim. İyileşmiştiniz. Rıhtım boyunca yürümüştük. Taze, kırmızıydınız. Alnınız terliydi. Gülüyordunuz. Alay ediyordunuz. Koşuyordunuz. Yakalayamıyordum. Allah esirgesin. Hasta olmayın. 4-5 saniye içinde bunları düşündüğümden adamın selamına karşılık vermemiştim. 4-5 saniye bir gecikmeden sonra ben de güldüm. Bunun üzerine adam yerinden kalktı, yanıma geldi. Bu caminin ismi ne? Bir türlü bulamadım caminin ismini. Dersem inanır mısınız? Hala sizinle beraberdim. Hayır, hasta filan değildiniz çok şükür. Beni görmemek için arka yollardan gidişinizi görür gibi oldum. İçimi mütevekkil bir sıkıntı sardı. Kızamıyorum size. Dünyaya kızıyorum. En iyi arkadaşıma kızıyorum. Yok ha. Bu Mayıs'tan başka her şeye benzeyen soğuk 1946 Mayıs'ına kızıyorum. Budalaca gülen kızlara kızıyorum. Size kızamıyorum. Arka sokaklardan beni görmemek için kaçtıysa beni düşünerekten gitmiştir diyorum. Hatırladım caminin ismini. Beyazıt Camisi canım. Kadın da yerinden kalktı. Adamın mühim bir sual sorduğunu, cevabımın bütün karışık meseleleri halledeceğini bağıran pek müdecesiz bir yüzle yanımıza geldi. Yanına oturdu adamın. Bu sefer o sordu. Ali, Sofya, hangisi? Şu tarafta. Bir işaretle sol tarafı gösterdim. Anlayamadılar ne taraftadır Ali Sofya. Elimin gösterdiği istikameti bir türlü kestiremediler. Gösterdiğim yerde kocaman binalar, birbirini kesen, biçen yollar, dükkanlar vardı. Oradan Ayasofya'yı nasıl bulacaklar? Ama ne yapsınlar, çaresiz kabullendiler. Zahir oralardadır diye akıllarından geçmiş gibi yüzüme baktılar. Son bir defa daha. Herhalde Irak'tır dediler. Yok, pek Irak değil dedim. Adam 50'sini aşmıştı. Toprak rengi yüzünde alışılmamış çizgiler vardı. Bunu getirdim köyden dedi. Çarşaflı kadını gösterdi. Sütlaç gibi buruşuk, ufacık gözleriyle yanaklarının elmacık kemiklere rastlayan yerleri pırıl pırıl, dişleri bembeyaz, yüzüne bakınca bir süt kokusu duyar gibi oldum. Bu yüz pembe mi pembe, içinde ne güzel bir kan akıyordu kim bilir. Hiç İstanbul görmedi mi bu? Bakıyor, hoşlanıyor da, gülü gülü veriyor. Hoşlanıyor pek. Biz Lüleburgazlıyız. Ben geldim birkaç defa İstanbul'a. Bu gelmemişti. Camileri gezdiriyorum. Taksim'e de bir gün gidin. Gideceğiz. Beyoğlu'nda görürüz ha. O da Taksim'e ulaşmadan değil mi? Evet. Tramvayla mı gidelim? Tramvayla gidin ya. Ama biz tonelden geçmek istiyoruz. Tonel işlemiyor, kapalı. Ya, tonel kapalı demek. Tonelin kapalı olmasına beraberce üzülüyoruz. Kadın elinde gazete kağıdına sarılmış bir şeyi bana gösteriyor. Bakır ucuzlamış, ucuza aldık. Kaça aldınız? Kilosuna. Ne verdikti? 450 kuruştan verdiler. Te, bak şuna. 310 kuruş verdik. Pahalı değil, değil mi? 325 kuruş verdik. 700 gram geldi. Sen 5 lira verdin. Ne geri verdi sana bakırcı? Hesap ettiler. Önce anlaşamadılar. Sonra anlaştılar. 310 kuruş almışlardı tencereyi. Ben senin gelmen ihtimali olan yola gözlerimi dikmişim. Onlar hesaplarını yapmış, havuzu seyrediyorlar. Ben geçmenizden ümidi kesmişim. Sizi nerede bulabileceğimi? Bana bakın, beni dinleyin, ne olur. Bırakın da bir gün samimi olayım. Söyleyeceklerimi söyletmiyorsunuz. Dinleyeceklerimi dinletmiyorsunuz. Bırakın anlatayım. Bu dibinden mi kaynar? Yok canım. Babacığım bu pınar mı? Boruyla içine terkos gelir. Adam yanındakine dönüyor. Borularla doldururlarmış. Dibine bora döşemişler. Senin anlayacağın. Bana. Peki hani bu suları fışkırtırmış? Bayramlarda, sıcak havalarda, soğuk havada ondan fışkırtmıyorlar. Adam kadına. Hava soğuk da ondan fışkırtmıyorlar. Anladın mı? Sıcak havada fışkırtırlar da insanları serinletir. Bana da dönüyor. Peki diyor, hani üstüne top korlar da sular lastik topu havaya fırlatır, oynatır durur. Öyle de yaparlar mı? 50 yaşında adam, 50'sine yakın kadın. Fıskiyeler, toplar. Onlar benden de çocuk. Seni görememenin sıkıntısı dağılıyor. Seviniyorum. Kadın eğilip beni dinliyor. Taksim'den, öteki camilerden, meydanlardan, boğaz içinden, kız kulesinden söz açıyoruz. Sonunda lakırdılarımız bitiyor. Konuşmuyoruz bir zaman. Ben size bir mısra bulup söylemek istiyorum. Yağmurlu havalardan, dağ yollarından, katırlardan, çıngıraklardan bahseden mısralar yok mu yeryüzünde? Bu sırada adam kadının kız kulesini, Haydarpaşa'yı, Selimiye kışlasını anlatıyor. Bir ara üçümüz de susuyoruz. Mühim şeyler düşünüyor gibiyiz. Hele ben neler düşünmüyorum. Kapıdan çıkıyorsunuz. Koşa koşa yanıma geliyorsunuz. Kolunuza bile giriyorum. Tam bu sırada adam. Kışın donar mı bu su? Ne diyeyim ben şimdi? Üzüntüm yine dağılıyor. Donar diyorum. Donar da çocuklar üstünde kayarlar. Kadına dönüyor adam. Donarmış. Çocuklar üstünde kayarlarmış diyor. Ne dersin sevgilim? Beyazıt havuzu kışın donar mı? Murtaza Çavuş'la karısı Hacer Ana'ya ben donar dedim. Kumarbaz Hayri Efendi. Safranbolulu Halil, al yanaklı, ürkek gözlü, köse bir simitçidir. Akşamları at pazarına bakan Altın Diş'in kahvesinde bom oynarken gelir, omuz başımda durur, beni seyrederdi. Bu her gece böyle olurdu. Benim yerim her akşam aynı yere rastlamazsa, o yine benim iskemlenin yanı başına gelmeyi unutmazdı. Bir zaman sonra öylesine ahbap olmuştuk ki, konuşmamıza lüzum kalmamıştı. Ben iskambil oynarken yanımda birisi durursa pek memnun olurum. O zaman oyunu da iyi oynarım. Neden derseniz, kendi başıma hayalperest olduğum halde başka birisiyle yan yana bulunduğum zaman adam akıllı mühendis gibi, doktor gibi hesaplı olurum da ondan. Yalnız başına olan insan kadar büyük adam yoktur ama insanlarla beraber olan insan hakiki kıymetini ölçer, biçer. O zaman büyük adamsa büyük adamdır. Bir şeye yaramaz adamsa, bir halta yaramaz adam olduğunu anlayan adam da bir şeydir. Onun için Safranbolulu Halil'in iskambil oynayan 5 kişinin içinden beni seçmesi gayet makuldür. Çünkü ötekiler hayalperestlerdir. Yanında durana kızarlar. Ben bu devreyi geçirinceye kadar imanım gevremiştir. Oyunda hep kazanmaya imkan yoktur. Hele hayalperestlerle. Ustalarla oyun, oyundur. Kafasındaki kaşhaneleri, içindeki ihtirasları bir araya toplamış adamla oyun oyunluğunu kaybeder. Öylesiyle cenk etmek lazımdır. Kazansan bile yorulursun, keyiflenmezsin. Doğrusunu isterseniz böyleleriyle kavgada hiliye sapmak en doğru yoldur. O zaman bir dereceye kadar zevk alabilirsin. Çünkü hayalperestin kendi alemini dalmışken uyanmasına imkan olmadığı için senin yine hesaplı olan hileni fark edemez. Hileye sapmazsan karşıdakinin hayal kuvveti sana öyle oyunlar oynar ki bu oyunlara, bu icatlara demek daha doğru karşı koyacak ancak yine hesaplı, müşterek hayaller mahsulü bir realist hayal yani oyunda hiledir. Bu meseleye dair başka fikirlerim de vardır ya, şimdilik bunları kendime saklamaya daha münasip buluyorum. Mesela aynı kuvvette, hatta aynı şansta bile beraberlik olmayan bir oyunda şanssızın nasıl hareket etmesi lazım geldiğini ben kendi kendime ispat ettiğim gibi anlatabilsem sizlere de bir yardımım dokunmuş olurdu. Bu usulü, daha doğrusu bu değişmez kanunu mantıki bir şekilde efradını cami, ayarını mani bir şekilde anlatabilseydim emin olun ki hiç egoist değilim, anlatırdım. Anlatamam. Omuz başımda durup beni seyretmeniz bile kâfi değildir. İnsan iki şahsiyetli yahut da bir cambaz gibi atik olmalı ki kah omuz başında durarak elime, kah karşıma fırlayıp yüzüme bakarak bu kanunu benim kadar sezebilsin. O zamanlar bütün kahveleri dolaşırdım. Nerede bir oyun, paralı bir oyun kokusu koklarsam çöker otururdum. İtiraf etmek lazım. Bununla geçiniyordum. Akşamları Fatih halkı gibi parmağıma marul kangalını, kağıtlara öteberiyi düzer, valideye taşırdım. Yani muntazam, burjuva, namuslu bir kumarbazdım. Mahallede itibarım yoktu ama anamın nezdinde müteberdim. Benden hiç şikayeti yoktu. Hatta bazı kere şuraya buraya görücülüğe bile gider, kim olduğumu öğrenen müteakit hazine memuru, darphane-i amire, başkatibesi ailesi, kızlarının daha evlenecek çağda olmadıklarını valideye söyledikleri zaman inanırdı. Halbuki kız evin içinde öpmedik yastık, mahallede kırmadık ceviz, gül atmadık oğlan bırakmamıştır. Ev halkı da şu kızın bir an evvel başının bağlanmasını canı gönülden istedikleri halde yine de kumarbaz Hayri'ye kız vermezler. Şu Hayri akşamları muntazaman evine gelir. Şu Hayri'nin rakısı yoktur, hovardalığı görülmemiştir. Kimseden ödünç almaz, borç verir aksine. Eli açıktır. Bütün kabahati ayda 60 papele kapıcılık, uşaklık etmemesi, lise tahsili yaptığı halde bir bankaya girecek kadar gençliğinde futbol oynamamasıdır. Bunlar da zamanın büyük kusurlarıdır. Futbol oynamalıydı, hatta güreş de etmeliydi. Ama madem ki Hayri aptal değildir, madem ki şöyle kötü bir şair olmadığı için kendisine kitaplar toplatmak selahiyeti, radyolarda büyük büyük laflar etme karşılığı verilmemiştir, ne yapsın? Kendine göre o da mühim bir iş bulmuştur. Kumar. Cemiyete faydalı olmak. İnsanın cemiyete faydalı olması için düşünmesi, yürümesi, gezmesi kafidir der Hayri. Öyle midir? Münakaşayı sevmez. Fikrini kabul etmelidir. Faydalı, faydasız, zararlı, zararsız. Bunlar ancak dış görünüşlere göre yapılan bir takım ayırmalardır. İnsan cemiyete en faydalı gibi göründüğü zaman en büyük zararı da yapabilir mi, yapamaz mı? Hayri'ye göre yapabilir. O halde yaşayan, kocaman şehrin içinde, şapkası kafasında, şapkasız da olur ha, gezip dolaşan, her insan denilen 32 dişli canavar faydalıdır. Ötesini geç bir kalem. Bu al yanaklı köse her akşam iskemlemin başında durup şansıma şans katan simitçinin hayatından memnun olmamasının birçok sebepleri varken benim samimiyetime tatlı tatlı gülmesi, bön bön bakması nedir? Onun bu cemiyete ne faydası vardır? Birbirimizi ite dürte yaşıyoruz. En zararsızlarımız sütçü beygirlerinin arkasında İstanbul sabahlarının sisli perişan sokaklarına küfreden hilekar sütçüler, akşam karanlığında, ışıksız, hanım eli kokan mahallelerde, akşam simidi diye haykıran bol şalvarlı, patates yüzlü, masum çocuklardır. En faydalılarımız, büyük kitaplar yazan, çarçurt öten, yanlış hesap yapıp binalar çökerten, beton köprülerin bir ton kaldıracağını hesaplayıp da 160 ton kaldıramayınca nasıl olup da yıkıldığına eseflenen mühendislerdir. Onun için Hayri, cemiyete faydalı olmak lakırtısına fena halde içerler. Bir insan bir laf, daha doğrusu dedikodu karşısında fazla hassas davrandığı zaman kendi kendisini affediyor, tenzih ediyor gibi bir hal takındığına aldanmayınız. O adam değişmiştir, yahut değişmek üzeredir. Bu son çabalamadır. İşte Hayri de cemiyete sahiden faydalı olmak lazım mıdır acaba diye bir sabit fikre takıldığı zaman değişmek üzereydi. O nefis, o tatlı, o serseri kumarbaz hayatını bırakacaktı. Kendi kendisine, evet, bu dünyada hiçbir iş yapmadan göçüp gitmek de fena bir şey diyordu. Diyordu ama pek yalnız kaldığı zamanlar bir oyun şöyle oynamayıp böyle oynaması daha doğru olacağını, kupanın birlisi yerine İspatının papazını oynasaydı, 140 liranın kendi cebinde olacağını hesaplaya uyuyamadığı geceler. Bereket versin, bu düşünce o kadar uzun sürmez. Mahallenin kaydırak bakışlı kızı, eteklerini beline sokarak kalın beyaz bacaklarını göstere göstere bahçede halı döverken gözlerinin önüne geliverir de, beyhude vicdan azaplarından Hayri'yi kurtarır, kumarlı bir rüyaya düşürürdü. Ama Hayri'nin sabit fikri, daha doğrusu meselesi günden güne onu sarsmaya başlamıştı. Acaba hakikaten şu dünyada faydasız mıyım? Faydasızsam zararlı mıyım? Zararlı isem ne olur, ne çıkar? Geceleri yatakta bu sualleri kendi kendine sormaya başlamıştı. Ama sabah olur olmaz sokağa fırlardı. Öğleden sonra at pazarındaki kahvenin dip tarafına 4 tane kaytan bıyıklı, enseleri adeta yarı bellerine kadar saçlı sanılacak kadar acayip tıraşlı, uzun kemikli yüzlü, güçlü kuvvetli lise son sınıf talebesi sokulur, kahvedeki cambazlara, arabacılara bir kahve içip gidecekleri aldırış etmeden otururlar, kötü kötü sövüşerek poker oynarlardı. Altın diş temiz kağıtları bunlara verir, Hayri cambaz Ali Bey ile partisini 1 liraya oynadığı tavlayı bir an evvel bitirmeye bakar, sonra ağır ağır elleri cebinde isteksiz talebelere yaklaşırdı. Oyuna başlanmamışsa, Hayri Bey çevirelim mi diye teklif ederler, başlanmışsa 5. olur musun derlerdi. Hayri Bey 1. suale ufak oynayalım ama şöyle 10 falan bir şey cevabını verir. Öteki suali 2 defa tekrarlatmadan 5. olmazdı. Hayri bütün kumar rajonunu bilirdi. Kumarbaz Hayri liseyi bitirmiş, bir aralık tıbbiye mektebinde de 6-7 ay okumuştu. Orada okuduğunu belli etmeyi de pek severdi. Oyuna gayet tatlı başlanırdı. Hayri ilk 5 kağıdı büyük bir zevkle file etmeden evvel, ama tam 1 saat, fix 1 tur, 1 ku fazla oynamam Hay hay derdi ötekiler. O memnun kağıtları file eder, üvertür der. Sonra ben PCN'de iken bir akşam çocuklarla böyle bir poker oynuyorduk diye başlardı. Hikaye bir kareye karşı bir floş ruvayyal meselesidir. Hayrı de kare as, karşısındakinde dokuzludan başlayan bir floş ruvayyal. Hayrı yemin etmiş, bir daha oynamam şu oyunu demiş, eline bir sene kağıt sürmemiştir. Bu hikayelerin doğrulukla ilişikliği vardır. Böyle bir olay hemen hemen olmuştur. Yalnız yemin edilmiş değil, yemin etmek düşünülmüştür. Bir gece yatakta uzamış da uzamış, bir sene gibi uzun gelmiş, ertesi sabah kumara başlanmıştır. Günler şu son harpten evvel uzun uzun böyle geçmişti. Harp başlangıcında annesi öldü. Hayri haftalarca kumar oynamadı. Çok sevdiği annesinin ölümü onu pek sarsmıştı. Elini kağıda sürmek istemiyordu. İşte bu sıralarda onu teselli eden eski bir arkadaşı oldu. Arkadaşı eczacı mektebini o sene bitirmişti. Günlerce beraber gezdiler. Sonunda Hayri Fatih'teki evi sattı. Eczacı arkadaşı ile bir takım işlere giriştiler. Bu işler aylarca sürdü. Bu aylar zarfında Hayri'nin oynadığı kumar, kumar değildir. Çünkü kafasında yarın sabah alınacak bazı iğnelerin hangi doktor reçeteleri, hangi eczacı depoları sahipleri vasıtasıyla tedarik edileceği meselesi vardı. Bu arada piyasada öyle ilaçlar ortadan kayboldu. Yine bu arada Hayri öyle ustalıkla eczacı diploması aldı. Yine bu arada öyle bir ailenin öyle bir kızını talimhanedeki banyolu, kaloriferli apartmanında buldu ki bu kadar hızlı geçen bir zamanın böyle bir durakladığı günümüzde onun moda kulübünde videosu 100 liraya oynadığı bezik partisinde 4. videoda Rubikon olurken kahkaha savurduğunu artık biz işitemeyiz. Yalnız Asbin Hayri Bey'in İstanbul'un sayılı zengin ailelerinden biri olduğunu, kendi kendisini de ben cemiyete faydalı mıyım diye bir sual sormaya hacet görmediğini bilir, faydayı kaynatasının eski kumandan bıyıklarında bulur. Kaynananın şoföre laboratuvardan Hayri Bey'i park otele götürdükten sonra kendisini Büyükdere'ye şöyle bir hava almak üzere götürmek için dönmesini söylediği zaman görür, gördüğümüz zaman içimizde en küçük bir kıskançlık hissetmeyiz. Neden edelim? Hayri Asbin memleketin sayılı zenginlerindendir. Bugünkü hayatını Darphane-i Amire ketebesinden Asım Efendi'nin kızını ona vermemesine borçludur. İşin tuhafı Darphane-i Amire ketebesi Asım Efendi'nin küçük kızı Süreyya Hanım Hayri Asbin Bey'in metresidir. Hayri Bey cemiyete faydalıdır, eli açıktır. Hala paranın kıymetini bilmez. Videosu 100 liraya İstanbul'da ondan başka bezik oynayan bir sakalcıyan efendiye Hayri Bey hayatını anlatırken sakalcıyan efendi der, ben servetimi 3 ay kumar oynamamakla kazandım. Sakalcıyan efendi çok bilmiş. İnsan oyun oynamalı ama kumarbaz olmamalı diye cevap verir. Hayri Bey, doğru sakalcıyan, doğru der. Yalnız kendisine kumarbaz, zararlı adam denmeli ki aklı başına gelsin. Aklı başına gelsin de cemiyete nasıl faydalı olunurmuş görsünler. Sakalcıyan efendi bu iki cümlede anlatılmış hayat hikayesini anlamadığı için video der. At pazarındaki altın dişin kahvesinde eski arkadaşım Hayri'yi kirli ama sevimli, 3 günlük tıraşı beyaz beyaz uzamış buldum. Oturduk kahve içtik. O, bir piket yapalım dedi. Hem piket oynuyoruz hem anlatıyordu. İşte kardeşim, valide harp başlarken öldü. Ben PCN'deyken bir eczacı arkadaşım vardı. O günlerde beni çok teselli etti. Hiçbiriniz ortada yoktunuz. Allah razı olsun çocuktan. Sözünü dinleseydim bugün milyonerdim. Eczacı mektebini de bitirirdim. Bir paşa kızı bile alırdım. Bugün altın dişin kahvesinde kahvesine piket oynayacağıma, şimdi moda kulübünde herhangi bir kuyumcu sakalcıyan efendiyle videosu 100 liraya bezik oynardım. 4. videodan Rubikon olup 3200 lira kaybetsem kahkahaya basardım. İsmim Hayri Asbin olurdu. Çocuk çok zorladı. Gel dedi, satalım şu evi. Almanya'dan değil, dünyanın hiçbir yerinden Türkiye'ye zerre ilaç gelmeyecek. Toplayalım şu müstahsarları. 100 lira 1000 olacak, 1000, 10000. Bu böyle sürüp gidecek. Zengin olacağız Hayri. Ben seni severim, etme. Yapamadım anam, yapamadım. Allah beni kahretsin, yapamadım. O bir taraftan 5, 10, 20, beyler 23, oğlanlar 26 diye sayarken, ben sanki kumarbaz Hayri, Hayri Asbin Bey olmuş gibi hülyaya dalmıştım. Birden uyandım. Sen öyle olamazdın Hayriciğim dedim. Yüzü güneş gibi parladı. Sağ ol anam dedi. Kağıtları attı. Haydi yürü bize gidelim dedi. Koca Mustafa Paşa'dayız yine. Sen bilirsin bizim evi. Otururuz fındığın dibine. Bir küçük sofra kurarız. Ağır ağır hem çeker hem anlatırız. Bekar mısın hala Hayri dedim. Yok dedi, evlendim. Darphanedeki katibin kızıyla. İki çocuğum bile var. Karım da eli bayraklı mı eli bayraklı. Kocan ne iş yapar diye sorarlarsa, öyle nazik, öyle kibar, öyle bizim mahalleli bir kumarbazdır efendim dermiş ki sorma. Çatışma. Çürümeden çok önce, galiba kokuşmadan da evvel, ölümle dirim arasında geçen kavganın sonundaki boşlukta bir takım eczan şişelerinin küçüklü büyüklü sıra sıra dizildikleri, ağızlarını açıp bekleştikleri zamanı, ötekisi ile sıcacık bir oda ve bir sepet içinde kokmaya, bir kurt yüzünden bozulmaya, delirmeye, canlanmaya hazırlandıkları zaman parçası ile karıştırıyorum. Burnuma yıldızlardan, çamurdan, tohumdan, yosundan, denizden, albümün ve asit parçalarından güzel diyebileceğim bir koku. Taze balıkların taze kokusu, daha meme emmemiş, yıkanmamış çocuk kokusu, süt kokusu, bir genç saç kokusu geliyor. Bu ölüm ve doğum rüyası içinde şafak atıyor. Kalkıyorum. Kollarıma uykusuzluğumun hırkasını geçiriyorum. Dar geliyor, şafak söküyor, aynadaki yüzüme saldırıyorum, bakıyorum. Birdenbire biyaklayarak bir çocuk doğuyor. Birdenbire saniyelerle seneler birbirine karışmış bir halde büyüyor. 15-16 yaşlarında güzel bir erkek çocuk oluyor. Elleri fil dişinden, avuçlarını açıyor. 4 nasırı var. Kürek çekmeden oldu diyor. Küreği bırakırsam bir ay içinde nasır namına bir şey kalmaz. Fil dişinden uzun parmaklı ellerini çeviriyor. Kıpkırmızı tütüyorlar. Kar topu mu oynadın diyorum. Dişlerindeki aydınlığı gözlerinin ve kaşlarının karası kesiyor. Alnının sakin mermerinin soğuk, buz gibi, yapışan buz gibiliğinden kabarmış dudağının çatlamış kırmızısını elime sürüyor. Babacığım diyor, beni affet. Kadın siyahlar giymiş, beyaz yüzünün etleri durmuş, çizgileri durmuş, onun da alnının beyaz mermeri çizgi çizgi durmuş, bir zaman parçası her yerinde, elbisesinde bile durmuş. Balık pulundan gözleri var, avcunun derisi kedi dilinden. Nefes alışında tüy sıcaklığı ile kar soğukluğu, uzun uzun bacaklarındaki büyük ve çıplak ayaklarda çatlak çatlak sarı ve ölü bir ikinci, bir üçüncü deri, oğlan çocuğunun yanında durmuş. Çocuk, baba affet, ölmüş anama acı. Çocuk da, babası da, bir kenarda gözlerini açmış, onlara bakan bir başka adam da, ölmüş ananın, çocuğun yanındaki yerine telaşsız bakıyorlar. Görüyorlar bu üç kişi de o garip fosfordan, böcekten, kardan ve kıştan, balık pulundan, mermerden ve buzdan, sıcaktan ve soğuktan kadını. Ama baba adam, bir silkinişte bu yalancı yokluğu var gibi bir şiddetle kafasından iter itmez, kadın yoktu ki kaybolsun. Ama çocuk, affedilmek için yanında yarattığı ve babasına, babasının yanındaki şahide tutup gösterdiği kadının, kendi kendisi de görüp de inanmadığı kadının bir hamlede üstünden atlayıveriyor. Çocukla babası arasındaki şahit daha fazla duramıyor. Kadının arkasına düşüyor. Aşktan kudurmuş gibi bir gülüşle gidiyor. Kalıyorlar baba oğul yalnız.